Spor daima. Spor daima.
Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. Programın başında ısrarla vurgulamak isteriz ki 15 Temmuz Türk demokrasi tarihinde çok önemli bir dönemeç. Kalkışılan darbe eyleminin milletin teveccühüyle püskürtüldüğü bir günün yıl dönümü. 15 Temmuz şehitlerimizi biz de saygı ve rahmetle anıyoruz. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Sefa Aktan, Melih Demirezer, tam karşımda programımızın daimi konuğu ve danışmanı Özkan Pekesen, telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem, hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, programımızın içeriğini biliyorsunuz. Biz daha çok güncel gelişmelerden ziyade spor tarihinde iz bırakmış isimlerden söz ediyoruz sizlere. Tarihin dehlizlerine iniyoruz ve Jesse Owens'tan tutun Mark Spitz'e kadar çok farklı spor dallarındaki değerli karakterleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz her programda. Bu hafta biraz daha güncele gideceğiz çünkü aslında güncele gideceğiz ama güncelden yola çıkarak bir efsaneyi konuşacağız. Muhtemeldir ki hiçbirimizin ömrü yetmeyecek bu kırılan rekorun egale edilmesine, çünkü Rafael Nadal diye bir gerçek var artık dünya tenisinde. Zaten vardı, son 20 yıl vardı ama özellikle bu son başarısından sonra Roland Garros'da 13 finale çıkmıştı bugüne kadar. 13 şampiyonluğu vardı ve geçtiğimiz hafta 14. finaline çıkarak 14. şampiyonluğunu kazandı Rafa Nadal. Bu yalnızca Fransa Açık'taki başarısıydı. Grand Slam olarak tabir edilen Fransa Açık'taki başarısıydı. Avustralya Açığı, Wimbledon'ı, Amerika Açığı da dahil ettiğimizde 22 Grand Slam kazanan bir efsane artık Rafa Nadal. Daha çok kullanılan tabirle Rafa Nadal. Gerçek adı biliyorsunuz Rafael Nadal. Nadal'la birlikte anılan iki büyük isim daha var. Roger Federer ve Novak Djokovic. Şu anda her ikisi de 20 Grand Slam kazanmış durumda. Rafa Nadal daha önce, bir hafta önceye kadar bir basamak onlardan önde 21. Grand Slam'ını kazanmış bir isimdi. Bugün artık 22 Grand Slam'le zirvede. Biz de bugün 30 dakika boyunca bir tenis ikonunu konuşacağız ve programın başında da vurguladığım gibi belki yüzlerce yıl Fransa Açık'taki bu başarısı kırılamayacak Rafa Nadal'ın. 2005'te başlayan ilk şampiyonluk, yıl 2022, 17 yılda 14 şampiyonluk var. Böyle bir sayısal süreç bugün başlasa bile Rafa Nadal'ın rekorunun egale edilmesi bile 15 yıl, ki kendisine bu 14. şampiyonluğundan sonra sorulan sorularda artık imkansız senin bu rekorunun kırılması şeklinde yöneltilen cümleye her zamanki Rafa Nadal olgunluğuyla cevap veren, mütevazılığıyla cevap veren Rafa Nadal, imkansız diye bir şey yok. Bir gün kırılabilir ama bu hemen olmayacaktır cevabını verdi. Ben de programın başında tamamen hiçbir önümdeki metne bakmadan bu kadar cümleleri seri bir şekilde kurabiliyorsam, bu hakikaten Rafa Nadal'a duyduğum sevginin, saygının, hayranlığın da bir ifadesi. Ki karakter olarak öyle sporculara da çok hayran olmaya yakın bir kişi değilim ama Rafa Nadal hem tenisteki yeteneğiyle hem bütün tenis camiasıyla, seyircilerle, bugüne kadar en ufak bir gerilim yaşamayan Ali Cenaplı'yla farklı bir marka. Özkan, nefes nefese kurdum bu cümleleri ama çok duyarak kurdum. Belki birazdan Ahmet Hocam konuşurken bir su bulursak suyumdan bir yudum alırım. Önce bir Ahmet Hoca'ya uzanalım. Evet. Hocam sevgiler, selamlar.
Selamlar, sevgiler buradan İzmir'den size.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Gayet keyifli bir başlangıç oldu yine.
Vallahi gerçekten öyle. Çünkü bize bu cümleleri kurduran bir efsaneyi konuşacağız bugün, evet, hocam. Sen neresinden dahil olmak istersen söz sende.
Valla ben şu en son söylediğiniz noktadan dahil olmak isterim. Çünkü bence orası son derece içinde bulunduğumuz, içinden geçmekte olduğumuz zaman dilimde daha fazla önem kazanmaya başladı gibi geliyor bana.
O yani, centilmen tarafı mı?
Tabii ki. Ya. Yani şimdi son yıllarda şunu görüyoruz. Çok üst düzey sporcular, çok önemli farklı spor dallarında bir takım öne çıkan isimlerden bahsediyoruz ama onlardan bahsederken aynı zamanda o olumsuzluklar da beraberinde hemen geliveriyor. Fakat evet. Nadal söz konusu olduğunda açıkçası ben de herhangi bir şey duymadım bugüne kadar. Yani Nadal'la ilgili, evet. Nadal'ın adının karıştığı bir takım sansasyonel hikaye. Yani bugüne kadar hiç görmedim. Yani diğer isimlerle ilgili olarak, diğer tenis dünyasındaki isimlerle ilgili olarak zaman içerisinde hep vardı ama Nadal'da hiç olmadı. O yüzden bence bu çok kıymetli. Yani içinden geçmekte olduğumuz süreç içerisinde özellikle de sporcuların az önce siz başlangıçta söylediğiniz gibi o ikonik pozisyona varmalarıyla beraber tabii bir takım aksaklıklar da hayatın içerisine girmeye başladı. Yani sporcu ne kadar üst düzeyci olursa olsun sonuç itibariyle insan ve insana ait bir takım olumsuz yanlar da onların hayatına yansıyabiliyor. İşte bunu Nadal'da görmedik. Bu çok özel bir durum. Bunu özellikle belirtmek zorundayım. Bir diğer üzerinde durmamız gereken nokta yine sizin söylediğiniz yerden devam edecek olursak yani imkansız diye bir şey yoktur cümlesini kuran kişi insanlara imkansızı zikrettiren isim. O yüzden bu da bence çok değerli. Evet. Yani insanların hani bazıları var, gayet iyi biliyoruz işte futbol dünyasında işte Ronaldo gibi bir isim var, Messi gibi bir isim var. Basketbolda bir takım çok üst düzey isimler var. Onları da burada konuştuk zaman zaman. Tabii. Fakat oralarda hep böyle bir kibir, o kibire eşlik eden tepeden bakma anlayışı da var ama burada yok.
Küçük bu dünyaları ben yarattım tavrı var değil mi hocam?
O tavır burada olmaması bence çok kıymetli.
Çok doğru.
Ama bunun arkasında da bence biraz şu da var. İki amcası, biri Tony, öbürü yine Miguel Angel Nadal ki o da Barcelona'nın önemli futbolcularından bir tanesidir.
Evet.
Yani sporcu bir aileden geliyor, sporcu aileden gelmenin bir takım özelliklerini taşıyor ve açıkçası çok iyi bir süreç içerisinde kendini bütün bu olup bitenlerden uzakta tutmayı başarıyor. Bence bu çok çok kıymetli ve tenis gibi bir alanda belki de en önemli şanslarından bir tanesi, onu da söylemek lazım. Şimdi Nadal gibi bir ismi anlatırken Federer gibi, Djokovic gibi yani o döneme damga vuran birkaç tane daha isim olması da bu da değeri daha da arttırıyor.
Çok doğru.
Yani yani burada Nadal tek başına yarışmıyor. Ona eşlik eden birkaç isim daha var.
Ve onun için rekabette bir itici güç olan iki temel unsur daha var değil mi? Aslında tabii, hocam bilmiyorum duygusal mı davranacağım. Senin de cevabını merak ediyorum. Yani bu üçlüyü diğerlerinden ayırmak gerekiyor. Yanlarına bir dördüncüyü zorluyorlar. Andy Murray'i falan koyuyorlar ama bu üçü başka bir seviye
yok,
yani. Değil mi? Evet.
Yok yani.
Mutabık olduğumuza yani, sevindim.
Daha önce de konuştuğumuz farklı isimlerde hatırlayın. Yani Senna'yı burada konuştuğumuzda, başka isimleri konuştuğumuzda hep ikili mücadeleler vardı hatırlarsanız.
Evet, evet.
Yani burada üçlü bir önemli bir mücadeleden bahsediyoruz. Bir de ben biraz şu vurguyu da yapmak istiyorum. Yani lütfen. Şimdi Grand Slam dediğimiz dünyada dört tane büyük organizasyon var. Yani Avusturya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve Amerika Açık.
Evet.
Ve ben bunu konuşacağımız zaman şuna bir baktım. Yani bu turnuvalar ne zaman başlamış? Yani bu turnuvaların başlangıç tarihi Wimbledon 1877.
Ki biliyorsun senin de dahil olduğun bir 4 programlık tenis serisi yaptık biz 2 yıl önce hocam.
Evet.
Hepsine böyle başlıklar Wimbledon'ın ne kadar tarihi olduğuna o zaman da vurgu yapmıştık. Lütfen devam et.
Wimbledon 1877, Amerika Açık 1881, Fransa Açık 1891, Avusturya Açık 1905.
Avustralya Açık, evet.
Avustralya Açık 1905. Şimdi yani 4 turnuvaya da baktığınız zaman 100 yılın üstünde.
Tabii.
Şimdi bu ne kadar önemli bir gelenek olduğunu ortaya koyuyor. Yani sporun gelenekle iç içe geçtiği ve bunun kitleselleştiğinin bir göstergesinden bahsediyoruz. Ve söz konusu bugün bahsettiğimiz isim bunlarda bir rekor kırarak yani 22 kez bu turnuvaları kazanarak adeta kırılmaz denilen bir başarıya imza atıyor. O yüzden de çok çok özel bir durum.
Tabii.
Yani hakikaten karşımızda yine söylüyorum, bu süreç içerisinde baktığınız zaman daha önceki mücadelelerde baktığınız zaman işte Borg, McEnroe, başka mücadeleler ikili olarak görüyorsunuz.
Tabii çok büyük isimler burada var ayrı, ama bu bir dönem yani ve bir daha herhalde tenis tarihinde bu kadar ultra bir dönemi yaşamayacak kimse seyirci olarak.
Yani ben açıkçası o kadar kolay görmüyorum. Yani çok kolay bir süreç değil bu. Ama bu isimler sayesinde dünyada tenise olan ilginin de aslında gerçeğini de göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani Nadal açıkçası bütün bunları da başardığı için de çok kıymetli bir isim.
Çok doğru. Hocam sen bir soluklan istersen, Özkan'la devam edelim. Stüdyoda Özkan. Sen de gerek gördüğün yerlerde yine sohbete dahil ol.
Tamamdır.
Özkan'cığım, Ahmet Hoca da vurguladı. Biz de seninle iyi bir tenis izleyicisiyiz. Yani evet, yıllardır takip ediyoruz. Burada Wimbledon'ı TRT Spor'da yıllardır verir. İşte diğer spor kanalları da diğer etkinlikleri veriyor. Gerçekten hocamın bıraktığı yerden devam edersek ülkemizde de artık iyi tenisçiler de var. Onlardan da söz ettik biz, biliyorsun.
Evet.
Genç tenisçilerden de var. Tabii daha bir Grand Slam kazanan ismimiz yok ama bu azim, bu kararlılık oldukça ilerleyen yıllarda bunu da göreceğiz. Toplumda şöyle bir algı vardı bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde, ya tenis çok ultra bir spordur, ultra zenginlerin sporudur diye. Artık o algının da kırıldığını görüyoruz. Bu da iyi bir şey. Sen neresinden Nadal hikayesine ya da tenise dahil olacaksın?
Şimdi bu son bir haftadır en çok şuna şaşırdım ben. Zaten gerek tenis kabiliyeti, işte inanılmaz rekorları, hata yapıp her seferinde telafi etmesi, işte kapalı çatıda, açık çatıda, efendim sakatken, değilken, 16 yaşındayken, pardon 18 yaşındayken, 36 yaşındayken, bu adam hep seyrediyoruz ve mükemmel oynuyor. Yani. Ama bütün bunlardan daha çok etkileyen bir şeyle karşılaştım. Ben biraz spora herhalde böyle baktığım içindir. Kendi sakatlığını diğer oyuncuların motivasyonunu etkileyeceğinden korkarak açıklamamış.
Hmm.
Yani şöyle bir şey var ortada. Bir problemim var. Bu problemi ortaya koyduğum zaman çok da doğru olmadığını düşünüyor. Yani her zaman
etik bulmuyor yani.
Etik bulmuyor. Bu çok enteresan bir durum geldi bana.
Zaten çok enteresan bir karakter. Birazdan o su şişelerini sahanın kenarına nasıl dizdiğimizi de Ahmet Hocam'a da soracağım, sana da soracağım.
Yani şey var, hakikaten örnek alınması bir karakter. Bir de maçta çok kararlı ve göstere göstere oynuyor. Yani şöyle göstere göstere derken şunu diyeceğim. Yani çok kararlı olduğunu her saniye anlıyorsunuz. Fakat biliyorsunuz tenis şöyle de bir şey. Hakikaten bazen sinir bozucu olabiliyor.
Tabii.
Şimdi bir servis oluyor. Bir anda maçın öbür tarafa geçtiğini falan düşünüyorsunuz. Ciddi bir sinir harbi yaşıyorsunuz. Koltuktasınız.
Tabii.
Düşünsenize korttasınız. O raket elinizde ve o geliş gidişlerdeki psikolojik ağırlık. Yani bu kadar mental olarak, bu kadar bir sağlam bir dirayet.
Çelik gibi bir sinir.
Yani inanılmaz. Mesela yine sporcu karakterler üzerinde zaman zaman duruyorsun ya. Mesela Djokovic de oynarken mesela onun bir takım şeylere, yan unsurlara başvurduğunu, psikolojik üstünlük adına bir şeyler yaptığını görüyoruz.
O tarafı zayıf yani. O karakter tarafında bir zaman zafiyet zaman var. Bir var. Yani
ama
yeriye düştüğü zaman hemen oram ağrıyor, buram ağrıyor der. Sağlık molası alır. Hakemlerle diyaloğa girer.
Gibi.
Nadal ve Federer de bunların hiçbirini 20 yıldır, 25 yıldır görmüyoruz.
İşte zaman zaman onun o kabiliyetlerinin önüne geçtiği için mesela iticale gelebiliyor.
Tabii. Bunun sevmez seyirci. Roland Garros'u da öğrenci.
İşte bu tür bir isim bile mesela bu hafta şunu söyledi. Dedi ki yani zaman zaman tenisin standartlarının nerelere çıkarttığını hep birlikte gördük. Evet, yenildim. Ama galiba benden iyi birine yenildim dedi.
Djokovic diyor bunu.
Böyle bir egoya.
Ki bunu da çok kolay kolay demez
işte bile. Aynen onu söylemeye çalışıyorum. Böyle bir ego. Zaten büyük bir ihtimalle Federer'le arasında yaptıkları maçların olağanüstülüğü de
ya,
iki oyuncunun inanılmaz beyefendi ve
yani
gerçek anlamda bu spora emek vermiş ve çok ciddi yetenekleri, ama birbirinden farklı yetenekleri olan iki kişi karşı karşıya geldiğimiz zaman bir şölene dönüşüyor. Mesela ben Federer'i daha da fazla severim örneğin. Hı. Çünkü o tenis topunun nasıl bir şey olduğunu, nasıl falso aldığını, nasıl yani o kadar değişik varyasyonlarını gösterebilen çok teknik bir isim. Biraz ben işin estetiği tarafından.
Federer evin yakışıklı ihtiyarı moduna giriyor. 40'lı yaşlarda o.
Ama bakın
ben
yine,
de duygusal olarak onu,
yine bu hafta 36'sında ve sakat olmasına rağmen biraz sonra ondan da hocam da bahsedecektir. Şöyle bir şey söyledi Nadal, dedi ki Djokovic dedi çok kaliteli bir isim ama bir şekilde onu geçmeyi başardım. Ama şu iki isim dedi her zaman sürprizlere açıktır. Ne yapacakları, ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Birincisi Djokovic ondan önemlisi de yaşına falan bakmayın Federer dedi.
Herhalde Djokovic'e senden başka da Djokovic diyen yok. Muhtemelen doğru telaffuz yok ama hocam. Biz artık Djokovic diye gidiyoruz. Hocam sen ne diyorsun? Djokovic mi diyorsun?
Yok.
Ben de Djokovic diyorum.
Bir gün inşallah Özkan'a da dedirteceğiz. Sevgili evet. Hocam Nadal'ın bir cevabı var. Mesela çok enteresan o turnuva devam ederken bir röportajını aktarıyordu. Maçı aktaran arkadaşımız anlatan. Ben sakatlıklar geçirmiyorum. Sakatlıklarla yaşıyorum dedi adam. Hakikaten 14. şampiyonluğunu aldı. Sonra yine Twitter'a görüntüler düştü. Koltuk değneğiyle tedavisine devam eden bir Nadal. Yani 3 gün öncenin görüntüleriydi. Garip bir şey de var. Yani hani ben doydum. Ben burada artık bırakayım. Herkes çok korktu biliyorsun. 14. Fransa Açık'tan sonra veda cümlesi kuracak diye. Öyle bir cümle de kurmadı. Nasıl bunları analiz etmek lazım?
Şimdi burada yalnız şu vurguyu yapmam lazım. Yani ben bu programda gelmeden evvel biraz şöyle baktım. Yani yurt içinden de yurt dışından da farklı yerlere baktım. Özellikle bu sakatlık meselesiyle ilgili olarak ortaya koydukları ya da koymadıkları zaman zaman eleştiri alıyor. Yani sakatlık konusuna Avrupa'da özellikle çok sıklıkla vurguda bulunulduğunu gördüm. Yani
hocam bunu biraz açsana, nasıl bir vurgu? Yani sakatlığını saklamasını bir taktik olarak mı görüyorlar?
Evet, yani bunu biraz yani böyle gözyaşı gibi bunu kullanmasına vurguda bulunan çeşitli yazılar okudum az
önce. Peki senin fikrin öyle mi? Hani sormak isterim sen.
Benim fikrim öyle değil ama demek ki bu konuda yakından takip eden, çünkü ben tenis kamuoyunu çok yakından takip eden biri değilim ama yine de bu alanı takip eden ya da bunun üzerinden yorumlar yapan özellikle medya mensupları açısından bu demek ki dikkat çekici. Yani bu belki Türkiye'de çok fazla yansımıyor ama yurt dışındaki çeşitli farklı gazetelere baktığınız zaman bunun buna ilişkin bir takım ifadeler gördüğünüz
yansımalarını görüyoruz diyorsun.
Evet. Bunu görebiliyorsunuz. Öyle vurgu yapayım. Yani en azından bizi dinleyenlerden bir kısmı en azından şunu düşünebilirler. Ya böylesi şeyler de var.
Tabii.
Bunu da
tabii biz andığımız hiçbir ismin güzellemesini yapmıyoruz. Objektif evet. olarak aktarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu katkın çok anlamlı, çok doğru. Sağ ol hocam. Evet, devam edebilirsin.
Burada tabii ben şunu önemsiyorum. Karşımızda hakikaten çok iyi bir profesyonel var. Yani az önce Özkan Bey'in de belirtmiş olduğu gibi söz konusu bütün o içinde bulunduğu duruma rağmen çıkıp oynayan ve en iyisini yapmaya çalışan bir profesyonel var. Bu çok kıymetli. Yani spora dair bütün bu konuşmalarımız içerisinde, yani burada yaptığımız programlarda sık sık gündeme gelen o insan hikayelerinde asıl öne çıkması gereken hususların başında bu geliyor zaten. Ve böyle olduğu için de Nadal'ın kazandığı bütün turnuvalar, bütün bu yapı beraberinde sadece onun kişisel başarısı olarak değil, aynı zamanda başarılı bir sporcu imgesi nasıl olur meselesini de ortaya koyması açısından bence çok kıymete değer. Yani burayı bence daha ön plana çıkartmak ve bu hikayeleri daha fazla örnek olarak gösterdiğimiz zaman yarın bir gün aşağıdan gelen gençlere, çocuklara bunun çok değerli olduğunu fark edecekler. Ve tabii az önce konuştuğumuz o iki isim de, yani Federer bence de çok farklı bir profil. Yani bakıldığı zaman o üçlü içinde belki de en sempatik olanı, en daha farklı olanı, yakışıklı olanı. Djokovic en antipatik olanı. Evet. Ama baktığınız zaman en fazla kazananı ikisi de değil. Yani en fazla kazananı ve en fazla bu anlamda ses getirmişse Nadal. Tam tersi. Bu çok ilginç bir durum mesela.
Peki bundan sonra sence ne olur? Nadal biraz daha arayı açar mı? Yoksa artık yavaş yavaş sahneden çekilir mi? Federer çekilir mi? Sanki biraz önce Nadal ve Federer ikilisi çekilecek de bir iki yıl daha Djokovic onların arkalarından devam edecek gibi bir kötü his var benim içimde hocam. Çünkü ben Djokovic'i çok sıcak bulmuyorum yani spor ahlakı olarak.
Şimdi haklısınız burada. Yani ikisi de yaş geliyor, yavaş yavaş çekilmeye doğru gidiyorlar. Önce Federer, ardından Nadal. Bir de tabii şunu unutmamak lazım. Yani söz konusu bahsettiğimiz spor dalı çok büyük efor sarf edilen bir spor dalı olduğu gerçeğini tekrar hatırlatalım biz dinleyenlere. Yani öyle böyle karşılaşmalardan bahsetmiyoruz. Yani 3 saat, 4 saat, 4,5 saat
5 saat, 5,5 saate yani, kadar bile gidebiliyor.
Yani tabii. Şimdi burada harcanan efor, insanların o ağır hem fiziksel anlamda kaybettikleri hem de mental anlamda, yani kolay bir şeyden bahsetmiyorsun. Ve buradan en tepeye doğru yavaş yavaş tırmanıyorsunuz. Hakikaten Nadal'ın yaptığı böyle kolay bir iş değil. Çok çok zor bir iş. Ve böylesi bir spor dalını belli bir yaşa geldikten sonra sürdürmek daha da zorlaşıyor. Yani şimdi biri 36 öbürü 40 yaşında.
Tabii.
Yani artık bu spor dallarında yani 4 saat 5 saatlik enerjiye devam ettirebilmek ve özellikle Nadal gibi işte bu sakatlık meselesini artık kronikleşmeye doğru giden bir karaktersiniz. Böyle bir yapıya sahipsiniz de işiniz daha da zorlaşıyor.
Peki sevgili hocam, ilahi adalet midir? Yani Zverev maçıydı.
Evet.
Yani o çok enteresan bir maçtı. Sakatlanan Zverev mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
Zverev evet. Ayak bileği döndü ve hafta içerisinde şey yaptı. Nedir onun ismi? Ameliyat oldu ve çok ağır bir sakatlığı var. Yani geri dönmesi elbette dönecek
uzun
ama
süre
zaman,
alacak,
zaman alacak. Ve turnuvanın en iyi başlangıcı olduğu söyleniyor. İkisi arasındaki.
Ve çok genç değil mi?
Çok son derece genç ve hiç beklenmedik yani. Elbette bir ünü var ama mesela Alcaraz beklentisi vardı. O
tabii.
Klasik. Onun da üzerine geçmesi... İlk seti onun başlangıcında inanılmaz bir...
Tiebreak'le Nadal'ın alması. İkinci setin artık tam tiebreak'e gideceği anda Zverev'in çok ağır bir sakatlığı. Evet. İzliyor muydun hocam o anda maçı? Biz izliyorduk evde o zaman.
Yok, o maçı izlemiyordum. Sonradan gördüm.
Yani çok enteresan. Hani bir sporun adaleti mi, ilahi adalet mi? Yani ilahlar Nadal'ın 14. şampiyonluğunu kazanmasını mı istedi? Nasıl açıklayacağız? Tabii sporda sakatlıklar var da. Hani ironik olarak soruyorum. Neleri çağrıştırdı sende?
Yani şimdi sporun içinde var olan bir durumdan bahsediyoruz ama tabii şimdi bu kadar uzun zaman boyunca orada oynadıysanız ve o kadar uzun emek verdiyseniz tabii ki bir takım şeyler daha farklı gerçekleşebiliyor. Ve insanlar bakın tam tersini de düşünebilirdik ama Nadal açısından bakıyoruz olaya. Yani
hocam benim... çok kısa araya gireceğim, sen devam et. Bana neyi çağrıştırdı biliyor musun? 1982 Dünya Kupası'nda o benim elim değildi, Tanrı'nın eliydi, golü o attım diye Maradona'yı çağrıştırdı. Yani gerçekten bir mucize oldu ve çok büyük bir rakip o şeyden, yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Nadal'ın önü birden açılıverdi ki finalde sonra zaten 3-0'la bitti gitti.
Yani bazen sporun içinde bu tesadüfler de ya da büyük bir şanssızlıklar da var. Yani bütün spor dalları için geçerli ama şans genelde herhalde böylesi anlarda o efsanelerin yanında daha fazla oluyor gibi gözüküyor.
Gerçekten yani, öyle evet.
Yani orada Maradona'nın eli, Tanrı'nın eli diyebileceğiniz o sahne normal şartlarda düşünün. Yani Maradona'dan biraz daha yüksek, uzun boylu futbolcular bile öyle bir kafa topuna çıktığında muhtemelen Peter Shilton'ın öyle bir gol atamazdı.
Ya,
ve o golü hakem de görmemezlik yapabilmesi çok kolay olmaz. Yani bu taraftan baktığınızda. O yüzden belki böylesi anlarda işte üst düzey sporcu olmanızın şans da bu arada sizin yanında.
Yani ilahi adalette çalışanların sanki yanında yer alıyor gibi değil mi?
Biraz öyle oluyor tabii. Yani baktığınız zaman ne kadar çok çalışıyorsanız oradan sonra da daha fazlası da sizle beraber yürüyor gibi. Bende de açıkçası benzer eğilimler.
Bakalım Özkan ne diyecek hocam? Hattasın sen yine.
Tamam.
Şimdi çok üst düzey isimlerin zaten yetenekleri sahada onları belli ediyor.
Hı hı.
Ve şansa çok fazla ihtiyaçları yok.
Hı hı.
Fakat öyle bir oyun sergiliyorlar ki bunun adı tenis olur ya da futbol olur. Yani eğer bir şans, küçücük bir şans bile onları çok büyük anlamda
önemi çıkarıveriyor. Çok, zaten öndeler.
Kesinlikle öyle. Çünkü zaten işte Maradona'yı ya da Federer'e baktığınız zaman yani hükmediyorlar sahaya. Korta hükmediyor Federer ya da Nadal.
Tabii.
Küçücük bir şans belki de başka bir maçta o olsa çok da önemli bir şey değil gibi geçecek gidecek. Fakat Zverev inanılmaz bir performans sergilerken sanki bir hediye gibi işte yine geldik Maradona'nın lafına. Yani Tanrı'nın bir hediyesi gibi oluyor. Ama geneline bakıyoruz bütün kariyere. Belki de şansa hiç ihtiyacı olmayan ya da çok değil az mi? İhtiyacı olan isimler.
Bunda 22 Grand Slam'de hediye olmuyor yani değil mi?
Elbette.
Alın teri, emek.
Başta işte söylediğin gibi yani 15 sene beklememiz gerekecek ki bütün işler yolunda giderse
ki bu istatistik olarak bile çok.
O bahsettiğimiz var. Şansların hepsi ona yardım etse bile bakın bile bile diye devam ediyor. Neyi anlıyoruz en büyük şansın? Gerçekten çok çalışmanın. belki o disiplini üzerinde barındırmanın bence yani kendi şansını kendinizin yaratmanızın çok daha önemli olduğunu görüyoruz. Ama zaman zaman böyle bir şeyler olduğu zaman da yani çok ilginç ama ibre bir şekilde hocamın da dediği gibi yine sizden yanılıyor.
Hocam sana son bir soru soracağım. Teşekkür edeceğim. Veda edeceğiz bu haftalıkta. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle maçı izliyoruz. Bu Djokovic-Nadal maçını, diğer maçları küçük oğlumla. O da böyle spor karşılaşmalarını izlemeye ilgili. Ben ona şöyle bir soru sordum. Şu anda dedim, tüm Türkiye'de bu tenis maçını kaç kişi izliyordur? Tahminin nedir dedim. O kendince bir rakam verdi. Birazdan onu da telaffuz edeceğim ama. Sonra biliyorsun geçen hafta biz voleyboldaki Vakıfbank başarısını, kadın evet. milli takımımızı konuştuk. Ve bu konuşmamızın ardından hafta sonu ben bir habere rastladım. Yapılan araştırmada tüm dökümler biliyorsun yayın kuruluşlarına geliyor evet. ya. O maçı da TRT Spor veriyordu kadınlarımızın voleybol maçını, Çin maçını.
Çok küçük olduğuna dair.
Evet, sen de görmüşsündür evet. ve bunun evet, şehir işte karşılığı, sayısal karşılığı tüm Türkiye'de 400 bin gibi bir izleyiciymiş. Yani kadın voleybol takımımızın Çin'le yaptığı, hafta sonu Çin'le yaptığı maçı TRT Spor gibi dünyanın her yerine ulaşabilen, pırıl pırıl ulaşabilen bir kanaldan bile Türkiye çapında izlenme sayısının 400 bin olduğu sonucuna varılmış istatistik olarak. Bunlar afaki şeyler değil. Yıllardır yapılan araştırmalar. Evet. Buradan şunu soracağım. Peki bir milli karşılaşmayı bile tüm Türkiye'de voleybolu 400 bin kişi izliyorsa bizim böyle üzerinde yarım saat konuştuğumuz bu tenis maçlarını kaç kişi izliyor hocam?
Bence çok daha az kişi izliyor.
Öyle mi diyorsun?
Çok net bir şey.
Üzüldüm çok şimdi ya. Vallahi üzüldüm.
Çok daha az kişi izliyor. Ama bu ne yazık ki bu da bir gerçek. Yani bununla da yüzleşmek zorundayız. Çünkü yani şimdi konuştuğumuz bu kadar önemli bir tenis mücadelesi ya da işte bir kadın voleybolu ülkesiyiz ifadesi kullanmamıza rağmen kadın voleybolcularını izleme oranının gerçekten çok fazla bir etkisi olmayan Avrupa Uluslar Ligi'ni izleme oranından daha düşük olduğu gerçeğini göz ardı etmemek zorundayız. Çünkü buna göre konumlanıyorsunuz, buna göre kültürleniyorsunuz ve bu size bakış açınızı etkiliyor. Yani evet. Yani orada işte bir futbolu profesyonel olarak oynamış bir Özkan Bey var.
Evet.
Yani bu dediğimi de gayet iyi biliyor. Yani anlıyor. Siz de gayet iyi biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Yani futbol söz konusu olduğunda diğer bütün spor dalları ne kadar üst düzeyde olursa olsun geri plana düşüyor.
Hani o yani, Türkçemizdeki çok güzel tabirle hepsi solda sıfır kalıyor değil mi hocam?
Tabii solda sıfır kalıyor. Yani şimdi bakın ben size söyleyeyim. Fenerbahçe finalde olduğu için Fenerbahçe Anadolu Efes mücadelesi daha fazla izlenmiştir kadın milli voleybolcularımızdan. Ama yine de o karşılaşmanın izlenme oranları bile futbolun çok gerisindedir. Yani böyle baktığınızda.
İşin bu tarafı da gerçekten
yani
üzücü
değil mi? İşin bu tarafını söylemek lazım ama son olarak bir şey ifade
edeyim.
Az önce yurt dışından bahsettiğimde o yurt dışındaki yayın organlarında geçen bir ifade daha dikkatimi çekti. Oraya da vurgu yapayım. Nadal'ı özellikle farklı spor dallarından bir takım isimlerle yan yana almaya başladılar. Hmm. Bunlardan bir tanesi Jordan, Pele ve Muhammed Ali.
Yeah.
Yani o spor dallarının en önde gelen isimlerinin yanına Nadal'ın da eklendiği gerçeğini bizi dinleyenlere
efsanelerin efsanesi.
Hatırlatmak isterim. Yani tam anlamıyla bir efsaneden söz ediyoruz.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkın için.
Rica
biz
ederim.
De final maçını izlediğimizde 3-0 bittiğinde küçük oğlumla konuşurken dedik ki ya Roland Garros'a heykeli dikilecek artık bu adamın dedik. Sonra bir öğrendik ki zaten dikilmiş. Çok teşekkür ediyorum katkıların için Ahmet Hocam. Görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar. Özkan'cığım 180 saniyen var. Söz sende.
O zaman hocamın sözlerinin devamı niteliğinde bir şeyler
lütfen.
Söyleyeyim. Nadal son işte son 4 yılda bu bahsettiğimiz Jordan ya da Pele kıvamına geldi. Hatta işte bütün zamanların
Muhammed Ali
gibi en önemli isimlerinden biri haline geldi. Çünkü o dediğimiz devamlılığı büyük bir inatla devam ettirdi. Çok enteresan. Yani
süreklilik
artık
ne kadar önemli değil mi sporda?
Fazlasıyla önemli ve halen yapılan son röportajda halen kendimi bir şekilde iyi hissettiğim takdirde oynamaya bakın halen bir devam söz konusu ki böyle bir şeyde bu kadar yoğun geçen bir karşılaşmayı halen o fiziksel kapasiteyle hazırlamak son derece zor. Bence son 4 yılda 5 yıldaki o inanılmaz kararlılığı onu o çıtaya getirdi ve bence yıllarca da unutulmayacak inanılmaz maçlara imza attı. Yani tenis dendiği zaman hani eşittir biraz Nadal.
Yayına girmeden önce bir istatistiği paylaşmıştım benimle. Ben de biliyorum demiştim. Fransa Açık'ta kaç maç yapmış Nadal?
Şeyde yani toplamda Roland Garros dahil bütün Grand Slam'lerde 123.
Yalnızca Roland Garros söylediğin.
123'te sadece 3
mağlubiyeti. Aynen. Evet. Aynen. Bu yalnızca Fransa Açık için sevgili dinleyiciler. 123 maça çıkıyorsunuz. 20 yılda yalnızca 3 mağlubiyetiniz var.
Nasıl böyle, bir kararlılık
böyle bir efsaneden bahsettik biz de bugün ve süremizin sonuna geldik. Gerçekten bu programları şunun için yapıyoruz. Genç insanlar bu doğru karakterleri öğrensinler, tanısınlar. Çıtayı ülkemizin çocukları da daha yukarılara, daha yukarılara taşısınlar.
Çünkü biz de yapabiliriz. Yani evet. Yeter ki çalışalım.
Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Programın girişinde de vurguladığım gibi 15 Temmuz'daki Türk milletinin demokrasiye, cumhuriyete, çok partili siyasal yaşama sahip çıkan duruşunu unutmamak, unutturmamak gerekiyor. Spor Daima ekibi olarak bir kez daha bunu hatırlatıyoruz sizlere ve hayatını kaybedenlere rahmet. Bu mücadelede gazi olanlara da selamet diliyoruz.
Haftaya yine görüşebilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.